Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla huzurlarınızdayız. Efendim, özlemiştik bizler bu mekanı. Çok şükür bu hafta bu mekandan sesleniyoruz. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nden. İnşallah bu akşamki sohbetimizi, bu akşamki konuşmamızı, programımızı her nasıl dinliyorsanız, her nasıl izliyorsanız, her nasıl kabul ediyorsanız tabii ki hanelerinize bu mekandan sizlere arz edeceğiz. Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi'ne avlusundaki Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Efendim, geçtiğimiz haftalarda devam eden konularımızla beraber bu hafta da bakalım yepyeni bir konu açılacak esasında. Her hafta da öyle oluyor. Yani bir derdin dermanı peşinde giderken şimdiki hayatımızda, şimdiki dertlerimize dermanlar ararken, yaşamımızı devam ettireceğimiz güzellikler ararken birçok şey karşımıza çıktığı gibi Mesnevi de o birçok şeyi aslında tarif ediyor bizlere. TV.net'te bizlere gelen mailleriniz var. Twitter'dan ve çeşitli sosyal platformlardan gelen mesajlarınız var. Onlar için teşekkür ederiz. Sorularınızı da kimi zaman yine programımızın içerisinde hocamıza yöneltmeye çalışacağız. Hocam, geçtiğimiz hafta programda izleyicilerimize şöyle bir soluklanalım deyip veda etmiştik. Aradan bir hafta geçti. Bir hafta hayatımızdan birçok şeyi getirdi götürdü ama hem mevzuya devam edeceğiz hem de herhalde bunu şimdi atlayamayacağım. Geçen haftanın da çünkü son cümleleri böyleydi. Şu anda dünyada, ülkemizde o birlik beraberlik üst başlığında birçok şeyi konuşmakta ve Mesnevi de Hazreti Pir de yüzyıllar öncesinden bunlara da belli cevaplar vermiş. Programımıza da konu olmuştu zaten.
Evet. En baştaki zulme, en işte insanlık tarihine veya insanın yaratılışından bu yana baktığımızda zulüm, günah, şirk, yani üzücü diyebileceğimiz, insanı tefessüh ettiren, hakkın da halkın da en sonunda inlediği ne kadar zulüm, günah varsa şöyle bir baktığınızda kendilerine göre haklı bir sebebi var gibi iddia ettiklerini görürsünüz. Mesela şeytan secde etmemiştir. Ve şeytan bu secde etmeyişiyle beraber Adem'i de kıskanarak, haset ederek, ben bana verdiğim mühlet içerisinde, Allah'a kafa tutarak, Allah'a şöyle demiş, ben bana verdiğim mühlet içerisinde senin kullarını azdıracağım. Onlara dünyayı vesaireyi farklı şekilde süsleyerek kendi yaptıkları kötülükleri iyiymiş gibi göstereceğim diye kafa tutmuştur.
Eyvallah.
Fakat daha evveline baktığınızda şeytan kendine göre hak iddia etmiştir. Mesela ben ateşten yaratıldım, Adem topraktan yaratıldı. Ateş toprağa baskındır. Ben nasıl olur da şimdi Adem'e secde ederim? Yani şöyle dememiştir. Ben istemiyorum ya. Hoşlanmıyorum. Haset ediyorum. Kıskanıyorum Adem'i. O yüzden secde etmiyorum dememiştir. Şeytan yaptığı nifak işine kendine göre geçerli, hakça bir sebep aramıştır. Her kötülük için böyledir. Ya içiyorum ama işte yani sigarayı bırakınca şişmanlıyorum. Veya işte sigarayı içiyorum ama işte öteki türlü bazı şeylere sabredemiyorum. İşte falancayı içiyorum ama unutmak için. Falancayı yapıyorum ama boşuna mı yaptım? Ben ne kadar zorluk çektim? O yüzden uyuşturucu kullanıyorum. Ben filancayı öldürdüm ama bana da şöyle yapmıştı gibi. Kabahat olarak hakkın ve halkın katında günah ve kötü kabul edilmiş ne kadar fiil varsa onu yapan insanlar eğer kendileriyle yüzleşmezlerse ve düzelmek yoluna gitmezlerse hep geçerli, kendilerince haklı sebepleri vardır.
Eyvallah.
İşte o sebepten dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kitabullah'ın, Allah'ın kitabında Kelamullah'ın beyan ettiği şekliyle Allahümme erinel hakka hakkan verzuknettiba' ve erinel batila batilen verzuknectinab diye dua etmişlerdir. Yani manası ne? Ya Rabbi bize hakkı hak göster ve ona tabi olmakla bizi nasiplendir. Batıl, senin katında hiçbir hükmü olmayan şeyleri de, hak iddia edemeyecek şeyleri de bize hakikaten batıl olduğunu göster. Ve ennel batıla batılan verzuk neçtinab ve ondan kaçınmakla bizi şereflendir, rızıklandır. bu kaçınmayı da bize nasip eyle diye Efendimiz dua ediyor. Demek ki şunu unutmamamız lazım. Birlik, beraberlik, iyilik yapma hususlarını düşündüğümüzde şunların hepsini hesap ediyor olmamız lazım. Hemen yine Sure-i Bakara'da birkaç ay evvel yine bir programımızda bunu konuşmuştuk. O zalimlere, o fasıklara, imansız olanlara siz niye yeryüzünde fitne çıkartıyorsunuz diye sorsalar veya sorulduklarında onlar derler ki olur mu? Biz ıslah etmeye çalışıyoruz. Hatta ıslah kelimesi dikkat edin sulh kelimesiyle aynı köktendir. İslah etmeye çalışıyoruz. Halbuki ıslah dediğinde yani barış getirmeye çalışıyoruz. İslah etmeye çalışıyoruz derdiyle bu şekilde iddia ederler. Fakat işte onlar asıl fitneyi çıkartan kimselerdir diyerek Kur'an-ı Kerim'de hemen ilk sayfalarda, ilk ayetlerde bu hususun nazara verilmesi elbette boşuna değildir. Şimdi Mesnevi'yi Manevi'yi okurken insanın ruhunun, nefsinin, diğer ahvalinin ortaya dökülmesi, ayetlerle, hadislerle Mesnevi-i Manevi'de bunların tefsir edilmesi ve böyle programların yapılması şunun içindir. Bu işi yapabilecek her işte olduğu gibi ehil lazımdır. Her işte olduğu gibi bir ehil lazımdır. Ehil olmadan, tevhid ehli olmadan, gerçek hakiki birlik ve beraberlik tadını bilmeyen insanların birlikten, beraberlikten, tevhidden zevk almaları, bunu hayata tatbik etmeleri mümkün değildir. Kendi nefsiyle boğuşan, geleceğini satmış, birçok şeye aldanmış, nefsin hevasına kapılmış, hangisi hak, hangisi batıl bunu ayırt etmekten bir haber olan birisinin tevhidi, sulhu, birlik ve beraberliği ortaya koyması mümkün müdür? Elbette değildir. İşte o sebepten biz Mesnevi-i Manevi'deki birlik çağrısına biraz daha derinlemesine insan nefsinin model olarak işlendiği, insan hayatının da nazarımıza verildiği planda Mesnevi'ye müracaat ediyoruz.
Hocam hakikat sükunetli bir şey. Yani bilmiyorum bu tarif doğru olacak mı ama hakikat çok sükunetli bir şey.
Çok güzel bir tarif. Hakikat sükunetli bir şey.
Öbür türlü hakikat, sürekli bir var hocam.
Resim yaparken o resim yapman için o zeminin sana tabi olması gibi bir şey.
Eyvallah.
Yani hakikat o. Yani o zemin bembeyaz bir zemindir. İşte tuval dersin ona. Neyin? Mesela bir işin hakikatini çözmek. Biz sadece hak şeyini konuşmuyoruz. Yani bir insanın küfrü de hakikate vurularak anlaşılır. Bir insanın imanı da yine nereye vurularak anlaşılır? Hakikate vurularak anlaşılır. Hakiki mümin misin? Hakikaten seviyor musun? Hakikaten iş yapıyor musun? Nereden anlaşılır? Hak zeminine getirirsin. Dolayısıyla hak zemini sükunetlidir.
Eyvallah.
Çok güzel bir söz. O zemine uyan, o zeminin sükunetine uygun güzellikleri yansıtana hak, hakkın kendisini göstermesi denir. Neden? O zemindeki sükunet bak senin güzelliğini ortaya çıkarttı. Fakat o hak zemini senin burada zulüm yapman için sana verilmemiştir. O yüzden hak o zulmü de resmeder. Hak resmeder. Ve onun neticesindeki ne kadar çirkin olduğunu da yine hak gösterir. Haksız bunu göremezsiniz. Hak sükunetlidir. Siz de onda sükunet bulursanız, onun sükunetinden alırsanız, hakikat sükunetli bir zemindir. Çok müthiş bir tarif. Ben bunu inşallah kullanayım. Sizden işitmiş oldum.
Estağfurullah hocam.
Evet.
Çünkü şu aralar psikolojik, toplumsal olarak psikolojimize hani şöyle bir daldım ben Deniz'de bir süre.
Ben onu çok düşünerek konuşmadım.
Eyvallah.
Ama açtınız madem.
Ben Deniz daldım ama sonra daha evvelki derslerde, programlarda hani o cariyenin hastalığından ötürü hiçbir hekimin tedavi bulamayışı ve padişahın o şeye doğru koşuşu, mescide doğru koşması, ayakkabıların çıkması.
Çok güzel, çok güzel. Hak zemini, hakkı isteyeni de harekete geçiriyor.
Eyvallah.
Zulmü isteyeni de harekete geçiriyor. Bir kere bir fiil var ortada. Onda, o hakta kendi gizli hastalığı kalmış olan perişan oluyor belki ama padişah cariye hikayesindeki cariyeyi düşünelim.
Eyvallah.
Yani nefis açısından alalım. Nefis. Ne yaptı hekim ona? Nabzını tuttu ve konuşturmaya başladı. O içindeki kendisine hak gördüğü şey de, ama onu ona aslında yaramayan, haksız olduğundan dolayı da kendisini eriten, kendisini yok eden, olumsuz manada yani helak eden şeye karşı bağlı olduğu için nefis, yani hikayedeki cariye günden güne sararıp solmaya ve ölmeye başladı. Bunun farklı şekli nedir? Yani çürümeye başlayan, bakteri üreten, mikrop üreten, leşe dönüşmüş bir cesette de hareket olur. Sıhhatli bir insanın bedenindeki hareketle çürümeye başlamış olan bir kadavranın üzerindeki hareket aynı hareket midir? Birisi onu yer bitirir, birisi onu abad eder. Burada da cariyenin efendim takattan düşmesi ve kimseye yar olmaması. Kendine de yar olmuyor. Kendisi de rahat değil ki. Kendisi de huzursuz. Fakat nabza atmıyor gibiydi. Ne zaman hastalığıyla alakalı şeye temas edildi, o zaman nabzı değişti.
Eyvallah.
Müthiş bir ifade. Efendimiz buyuruyor ki, hakla alakalı Allah'ın razı olduğu bir işi yaparken kalbin farklı çarpmaz. Herhangi bir işe karar verdiğinde onun yanlış bir iş olduğunu kalbinin çarpmasından anlayabilirsin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar acayip bu, değil mi?
Eyvallah.
Yani burada anlatılan kıssadaki tabibin hikayesiyle ve Habib ve tabip olan zatın hikayesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatının ne kadar birbiriyle alakalı olduğunu görüyorsunuz. Nabzın farklı, yalan makineleri var.
Eyvallah.
Yalan makinesinde ne yapıyorlar? Nabzı ölçüyorlar. İnsan kendi rutin hayatındaki algılama hak zeminde gittiğinde nabzı değişmiyor. Fakat farklı bir heyecan. Heyecanlanmaması gereken bir noktada heyecan. Maç seyrederken heyecanlanır bir adam. Çocuğu düşerken heyecanlanabilir. Ölüm tehlikesi hissettiğinde olabilir. Ama normal bir konuşmada bir insan farklı normal nabzın atması gereken bir şeyde anormal artıyorsa onunla alakalı ya bir fobisi ya farklı bir hobisi ya da bir yalanı vardır. Bunu tespit ediyor. Uzman olan, o soruyu sormakta uzman olan kişi bunu tespit ediyor. Psikanalistler bu işi ilim olarak öğreniyorlar. Hastanın kendisini anlatırken çok normal bahsediyor gibi olmasına rağmen onun mimiklerinden, hareketlerinden onun esas hastalığını teşhis ediyorlar. Aynı zamanda hem dünyevi hastalıkların tedavisindeki metodu hem de Efendimizin kendi kendimizi kontrol ederken ki metodunu Hazreti Pir birleştirmiş oluyor.
Eyvallah.
Mesela hekim şeklinde geliyor. Şöyle diyebilirdi Mustafa kardeşim. Padişah rüyasında çok bilge bir adam gördü. O bilge kişi saraya geldiğinde ona dediler ki sen bu bilge arif insanı bir dinle bakalım. Mesleğini söylemeyebilirdi. Tabip dedi. Bir hekim geliyor sana dedi. Vücudu da tanıyan, vücutsuzluğu da tanıyan. Esas vücuttan haberdar, muvakkat vücutları ve mevcudiyeti görebilen. Vahdeti vücudun sırrına ermiş, esas vücudu tanıyan, muvakkat, mevhum benlikleri de fark eden, oradan aldığı ilimle esas varı fark eden, tevhid eden, gayrısını da tasfiye eden, ruhu tahliye eden, nefsi tezkiye eden bir tabip.
Eyvallah.
Efendimizin beyanatında da aynı şeyi görüyoruz. Şimdi, hakkın yerine gelmesindeki heyecan, insana yarayan, insanı aktif hale getiren, İnsanda bulunması gereken bir adrenalindir. Yani insanda belli bir şeyleri yazmak, çizmek, hatta çocuğuna bakmak için bile bir heyecan olması lazımdır. Bu meşrudur. İnsana abad eder. Bir insanı motive ederek onu üretken bir hale getirmek için. Ama bir insanın sapkın bir düşüncedeki hali, onu hareketsizliğe yönelten bir iç harekettir. Böylece o kendisini hak tuvalinde, hak efendim zemininde zalim, bedbaht, bedbin, ümitsiz, bitap olarak görür. Ötekisi ben feda bile olsam, ben bu yolda perişan bile olsam, ben bu yolda ifna bile olsam benim ışığımla benden sonra gelen aydınlanır. Ya da ben cananıma bir adım daha yaklaşırım diyerek hür yaşar, ümitle yaşar. Nerede baş keseceğini bilir. ne yapacağını bilerek hareket eder. Kalbin çarpması bile buna bir delil teşkil eder.
Eyvallah.
Bilmem konu biraz farklı oldu ama siz bir şey soracaktınız.
Estağfurullah. Hayır hocam, ben de özür dileyecektim. Hani konuya başlayacaktık ama böyle bir şey de esasında hani...
Ha, konudan konuşuyoruz.
Eyvallah.
Yani bu hususta siz müsterih olun. Tabii ki kıymetli seyircilerimizin beklentilerine göre konuşuyorsunuz.
O kadar çok soru var ki hocam bu hususla alakalı. Yani ama şu taraftan da sevindim ben Deniz. Hani bunu izlerken bundan yüzyıllar önce yazılmış bir eserin yüzyıllar öncenin şartıyla anlatılmadığını, bu duyguyu, bu hissiyatı da demek ki izleyicilerimizle paylaşmışız. Şimdi yaşadıkları güncel şeyleri de programla ilişkilendirip sorabiliyorlar bizlere.
Haset, kibir, riya, yalan, gadab, şehvet, hırs, hepsi aynı Mustafa Bey.
Eyvallah.
Bunlar değişmedi ki. Sevgi, aşk, cömertlik, yani sehavet, kanaat, mürüvvet, sabır, bunlar da değişmedi. Bunu yaşayan insanlar değişti. Hakka hakça tabi olarak, haklı bahanelerini ortaya koyarak insan gibi yaşayan dava sahipleri de geldi. Ayrıca zulüm yapıp bu zulümlerini hakka dayandırmaya çalışan zalimler de bu dünyaya geldi gitti. Bir müddet bu platformdan başka bir platforma geçtiğinizde, zaman dönüştüğünde ve değiştiğinde onun resmi çok bariz ortaya çıktı. Ama estağfurullah demenin de pek bir faydası yoktur. Neden? Dişleri dökülmüş kurt koyunlara çobanlık eder. Geçenlerde bu Yassıada hakimlerinden veya işte ihtilal yapan o haysiyetsiz güruhtan bir kişi yaşlılığında evinde herhalde hayattaymış. Artık ona ne kadar yaşamak deniyorsa röportaj yapıyorlar. Özür dilerim diyor. Yani üzdük diyor insanları falan. Ama biraz konuşturdular falan, böyle biraz damarına bastılar. Yani bugün olsa yine yapardık dedi adam yani. Yani anlatabiliyor muyum? Kuyu değişmemiş yani. Demek ki aynı gençlikte, aynı bilinmemede olsa yine yapacak fırsatı buldukça. İşte nefis de böyledir. O esas hükmetmesi gerekeni alaşağı eder. Farklı istekleri darbe eder. Dersin ki, aa ben bundan mı günaha girerim? Hani sadece şu mu? Nedir ki bu ya? İşte sadece bir bina yıkılacak. Diyorlar ya şimdi mesela belediyede binlenmede. Ya bundan mı adam bir şey olur? Veya sadece şu küçük bir dağ tavrı ben tepeleneceğim. İşte bak, bir ufak binanın yıkılması, bir ağacın kesilmesi bile bir yanlış anlamıyla ne yaptı? Birçok insanı heder etti. Hurra, oradan başka şeyler araya girdi çıktı. Oluyormuş demek ki. Bu ne demektir? Şimdi toplum planında nefsine bakacaksın. Şimdi birçok insan alay edecek bizimle. Şimdi seyreden arkadaşlarımız içerisinde de. Ya bunlar da her şeyi getiriyorlar, nefse de ruha bağlıyorlar. Sen bir yere bağla da görelim bakalım. Siyasetle adam olmaz kardeşim. Siyasetle toplum yetişseydi bugün insanlık toplumlarını yetiştirirdi. Mektepte de bu iş olmaz. Üniversiteyle adam olunsaydı en önce Amerikalılar adam olurdu. Öğrenmek adam etseydi olmaz. Televizyon mu adam edecek? Ne adam edecek? Bu ruhi bakış olmadan insanı ne adam edecek? Siz söyleyin de biz ona göre yapalım. Toplumdaki bir kargaşalık. Evet, ben şimdi bakıyorum hadiselere. Şöyle bakmam lazım benim. Tamam, bulunduğum ortama göre ben rektörsem, polissem, talebeysem, çocuğum varsa, büyüksem, neyse, ona göre toplumda yapmam gereken vazifeleri sağduyuyla yapmaya çalışırım. Kenara koy. Bu yüzeysel bir hizmettir. Derinlemesine hizmet lazım ama. Nedir o? Baktım şimdi. He, bak. Bir küçük mesele gibi görünen meseleden bütün ülke karıştı. Demek ki ben küçük zannettiğim bir günahtan tepelenebilirim. Bu kadar net. Bu bakışa sahip olmazsan, derinlemesine bakışa sahip olmazsan, bu dünyadaki mektepten sen hiçbir ders almıyorsun demektir. Tasavvufun şöyle bir bakış açısı vardır. Her gördüğün, duyduğun şeyin muhakkak senin eğitimine müspet veya menfi bir frekanstır onlar. Katkısı vardır. Tercihine göre katkısı vardır. Tercihine göre zararı vardır. Neyi tercih ediyorsun sen şimdi? Şöyle bir bak. Göklere, yerlere, nebatatın yerden baharda fışkırmasına bakarak ibret aldıran Hazreti Allah, geçmiş ümmetlerin helaklerini anlatarak tevhide davet eden Hazreti Allah bunu kim için anlatır? Ruh, ceset, kalp, akıl sahibi bir insan için anlatır. Öyle bir insandır muhatap. Toplumdaki hadiseler ayrı, sen ayrı. Kendini kabul ediyorsan Müslüman olamazsın. Derinlemesine bir iman yaşayamazsın. Toplumdaki her şeyin muhakkak seninle alakası vardır. Sonra anlatırsın hikaye gibi. Gençler de böyle dinler. Amca da abartmış derler. Neyi anlatırsın? Hazreti Ömer'i anlatırsın mesela. Nil Nehri'nin kenarında bir çoban koyununu kaybetse Ömer'den sorulmaya hakkı vardır diyen ve Hazreti Ömer'in söylediği sözü o kadar da olur mu, abartı dersin. Fakat ondan sonra falanca meydanda kesilen bir ağaçtan başındaki adamı sorumlu tutabilirsin. Nasıl yaptın sen bunu? Derinlemesine, sendeki derinlemesine bir bakışın olmayışıyla veya bunun farklı derinliklere çıkmasıyla alakalı. Aynı şeyi konuşuyoruz. Farklı bir şey konuşmuyoruz ki. Dilimizde tüy bitecek. Belki bu programların şu anda muhatapları da yok. Ama biz doğru olarak anlatmaya devam edeceğiz. Kendimiz için tabii. İlk önce de kendimiz doğrulalım diye. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Hep aynı caddeye çıkıyor. Hep aynı kapıya çıkıyor. O yüzden manayı küçümsüyorlar. Batı bu iflası çoktan yaşamıştır. Ve manayı da küçümsememiş. Kendi insanını yetiştirmek için senin benim kaynaklarımı kullanmıştır. Sadece madenlerimizi mi sömürüyorlar zannediyorsunuz? Ben o yüzden İskender Palı hocamızın ellerinden hürmetle öperim. Çok şaşırmıştım Irak Harbi sırasında. Çok büyük bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. Bağdat'taki kültür eserleri şu anda yurt dışına çıktı. Kütüphaneler derbeder oldu. Moğol istilasından farkı yok demişti. Doğru söyledi. Kim bilir neler gitti. İnsanlık için ne reçeteler, ne gizli şifreler çıktı. Anlatamayız ama. Sen ben bunu anlatamayız. Mesnevi de okusak anlatamayız. Çıkacak bir tane Patrick, George, Hans çıkacak. Bir film yapacak, gişe rekorları kıracak. Ve bunu filminde anlatacak. O zaman biz de aval aval bakacağız. Hoca olduğun için hakkın ermez diyorlar. Arapça okuduğun için hakkın ermez diyorlar. Bizim modern Müslümanlar da öyle. Yaptıkları hizmetlere mağrur oluyorlar. Ya ne diyor ki yani? Ne yapıyorsunuz diyorlar. Biz konuşuyoruz 500 bin kişiye. Siz konuşuyorsunuz 50 bin kişiye. Çoklukla ölçüyorlar. Fakat iş böyle değildir.
Eyvallah.
Çok dikkat etmek lazımdır. Küçük günahlar adamı devirir. Küçük hareketler büyük hareketlere dönebilir. Küçümseyişler büyük bir gaflete dönüşüp sizi, bizi tepeleyebilir, mahvedebilir. Buna çok dikkat etmek lazım.
Eyvallah hocam, bu bölüm nihayet erecek. Birkaç dakikamız kaldı.
O zaman şöyle yapalım. Buyurdu ki Hazreti Pir, cariyeye söyledi hekim. Ama aynı zamanda hekimin cariyeyle konuşmasında dedi ki Mesnevi'nin bir üslubu vardır. Mesnevi de bazen öyle genel hatlar çizer ki şu anda bana konuşuyor, bütün insanlığa konuşuyor diye kalben mutmain olursunuz. Yok yok, bu söz bana, cariyeye konuşmuyor dersiniz. Öyle bir üslup vardır. İşte burada dedi ki, buyurdu ki Hazreti Pir, Efendimiz buyurdu ki kim sırrını saklarsa çabuk muradına erişir. Ve tohum toprakta saklı kaldığı müddetçe ne kadar saklı kalır, ne kadar kapalı kalırsa dışarıya başka bir güzellik olarak çıkması o kadar rahat ve mümkün olur diye beyan etti. 142. beyitte de zerb-ü nükre ger nebu dendi nihan perveriş keyyaftendi ziri kan buyurarak gizlidir altın gümüş cevherle hem gizlenip madende birden aldı dem. Yani altın ve gümüş bile nasıl altın gümüş oldu? Toprağın altında uzun bir müddet gizli kalmasıyla cevherleri ne oldu? Altın ve gümüşe dönüştü.
Eyvallah.
O zaman bu gizlilik meselesini ikinci bölümde
eyvallah
konuşalım.
Kıymetli izleyicilerimiz, hani şimdi bu hayatımıza hakim gibi gözüken meselelere bir de bu cihetten bakın. Her cihetten baktık zaten. Hala da baktırmaya devam ediyorlar ama böyle bir ciheti de olsun. Umarım olsun sizler için de. Kısacık bir aramız var. Aradan hemen sonra huzurlarınıza geleceğiz ama bir VTR'miz de olacak. İnşallah onu seyrederek ikinci bölüme başlamış olacağız. Müzik.
Cariye hastaydı. Ruhundan habersiz ateşlerde yanmaktaydı. Ehil hekim geldi. Hastayı tam da nabzından yakalayıverdi. Artık hekim hastanın sırdaşıydı. Hasta pek çok gizli sırlar söyledi. Pir onun her derdi neymiş belledi. Hekim hasta cariyenin tavrından bu sırrı anlamış ve böylece hastalığın aslını ve sebebini bulmuş oldu. Hekim öyle bir sırdaş olmuştu ki hastaya, cariye sinesinde olan gizliyi açıverdi. Nerededir bilsek ki o semt söyledi. Köprünün üst başta Gatfer'dir dedi. Hekim bulduğu ipucunu takip etmek üzere kuyumcunun mahallesi hangi yoldadır diye sordu. Bunun üzerine cariye köprü başında Gatfer mahallesinde dedi. İş bambaşkaydı. Sinede saklı yara açığa çıkmıştı. Hastasın sen. Ben bu dertten anladım. İşte himmet, işte çarem ilk adım. Anladım seni diyordu hekim hastasına. Himmet diyordu, çare diyordu, ilk adım diyordu. Ah derdimin dermanı. Hadi söyleyiver çaremi. Say ki ben o cariyeyim, asıl hasta benim. İşte anahtarı senin elinde olan sinemi açtım sana. Bir çareyim. Himmetine ve çarene kavuşmak için söyle. İlk adımı nereden ve nereye atmalıyım? Mutlu ol. Candan güven artık bana. Çıktı yağmurdan çimenler meydana. Hekim diyordu ki, sevinebilirsin artık. Düşünmekten vazgeç. Emin ol ki muradına erişeceksin. Sen şu anda hiç ot bitmemiş, yeşermemiş toprak gibisin ama üzülme. Ben sana yağmurun çemene rahmet oluşu gibi güzel bir tedavi uygulayacağım. Adeta yeniden hayat bulacaksın. Sevinmek, murada erişmek, hayat bulmak. Ey hekim! Sen olmadan bunlar nasıl olacak? Ey hekim, ben cariyeyim. Hasta olan işte benim. Şimdi bana himmetten, çareden, sevinmekten, murada erişmekten ve sonunda hayat bulmaktan bahsediyorsun. Ve diyorsun ki, bitti say derdi. Artık gam yeme. Ben babandan müşfikim. Gam bekleme.
Efendim az evvel izlediğiniz gibi şimdiye kadar programımızda konuşulan bölümleri, beyitleri az evvelki veteremizde şöyle tekrar hatırlamış olduk. O hatırlamalarımızla beraber inşallah kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Ama hocam müsaadenizle az evvelki bölümde söyleyememiştim ben Deniz. Hani sırf şurada huzurunuzda, bu huzurda, bu programın bu konuların içerisinde bulunuyor olmakla bile ben Deniz etrafımdaki olup bitenleri gözlemlerken ya Padişah Cariye diye bir kıssa vardı. O kıssanın üzerinden düşünsem ne çıkar deyince ben dahi bulabildim hocam bir şeyler. Yani bu şöyle olsa böyle anlaşılabilir mi acaba? Bunu şunun yerine koysam mı acaba dediğimde en azından olayın o gelip geçen gerginliği üzerimden bir miktar kalktı gibi geldi.
Ben bir gerginliği de kaldırmış olayım. Geçenlerde televizyonda birisini seyrediyorum. Hocaydı galiba. Ben çünkü tamamını seyredemedim. 5 dakikalık falan bölümünü seyrettim. Öyle imkanım olmadı. Seyretmeye takatım olmadı. Bir şey anlatıyordu, övüyordu. Yani övmek istiyordu bir şeyleri. Fakat şöyle övüyordu. Bendeniz kıymetli seyircilerimize, efendim onları irfanla terk ediyorum. Söz şöyle başladı. Dedi ki, hakikaten dedi, ülkemizde de yetişen çok insan var. Yani çok demeyelim aslında dedi. Az ama yine de var. Hatta ben bile bazılarından etkilendim dedi. Yani o kadar yetişmiş insan var ki, hatta ben bile, aynen tabir böyle, ben bile çok etkilendim dedi. Yani beni bile etkileyen insanları, gençleri, yetişenleri gördüm diyerek böylece bir övgüde, metüsenada bulundu. Belki bu sözün cümle olarak bakıldığında bir metüsena, başkasını metheder gibi konuşma şeklindeki kendini övme tarzından biraz daha farklı olarak siz şey yapmış oldunuz. Yani işte öyle değil aslında, bu iş böyle ifade edilmeli tarzında güzel bir örnek gösterdiniz. Şimdi şu var, insan senle benim toplamına denilen bir şey zaten. İnsan tek olmayan bir şey. İnsan birbirini tamamlayan, aynı zamanda hakla halkı kendisinde bir şekilde bütünleştiren, bütünleştirebilme kabiliyetine sahip olan, yani tevhid, tevhid kabiliyetinde olan varlık. Dolayısıyla ivazsız, garazsız, yani hakikaten öğrenmek istiyorsanız ve hakça öğrenmek istiyorsanız, çıkacak netice sizin lehinize gibi de olabilir, aleyhinize de olabilir. Hani bir söz var ya, şeriatın kestiği parmak acımaz diye. O ne demektir? Yani bal gibi de acır. Ama bir insan, evet hakikaten ben bunu hak ettim tarzında o öz eleştiriyi yapabildiğindeki onun kazandığı hürriyet ve sükunet, hakikatin teskin edici özelliği, o derinlemesine içinden kaynak gürül gürül akarken ses çıkartmayışı, denizin sükuneti gibi oluşu, bunlara baktığınızda eğer siz mesneviye hak namına müracaat eder, tefsir, hadisi şerif ve insan ahlakı olarak baktığınızda anlarsınız. Niye anlayamıyorsunuz ki? Bunu yazan insanlar bizim gibi insanlara hitap etmek için yazmışlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla mesnevinin başında, mesnevi derslerinin başında söylenen sözü, işte yine yeri geldi, söylüyoruz. Ben olamam deme, ben bu işe giremem veya bu sözler benim için değildir deme. Çünkü kerimlerle alışveriş kolaydır. Kerimlerle ticaret yapıyorsun sen. Onlar kazandırmak için hareket ederler. Sözünü de hatırlarsak,
eyvallah.
Mesnevi manevinin insana kazandırdığı çok şey var. Bir hayat dersidir bu. Bir üniversitedir, yüksek lisanstır. Ama o kadar güzeldir ki, aynı bir çocuğu, ilkokul mektebindeki bir çocuğu ileride göreceği derslere hazırlayan anaokulundaki bilinçli bir öğretmenin o çocuğu üniversite sıralarına göre hazırlaması, nasıl onu o şekildeyken öngörmesi varsa, müsaade edin de insan yetiştiren, mesleği işi insan yetiştirmek olan bir koskoca pir de bu öngörüyü rahatlıkla yapabilsin.
Eyvallah. Eyvallah. Evet.
Hatta buna öngörü derken, en önce görülmesi gereken şeyler dersek bu öngörünün kıymeti daha da artıyor. Yani bir şeyi önceden görmek değil, en önce görülmesi gereken şeyi fark edebilmek insanı insan yapıyor. Yani insanın ileride ne olacağını bilmesini, ne olacağını bilmesi insan yapmıyor. Şu anda en önce görmesi gereken şeyi görmesi onu insan yapıyor.
Eyvallah.
Bunu da unutmayalım. Yani eyvallah, bu öngörüyü biz biraz değiştirelim.
Eyvallah.
Yani öngörü en önce görülmesi gereken şey olarak düşünelim. Evet.
Eyvallah hocam.
Çünkü bugünün esiri yarının hürü olamaz. Bugün o hürriyet kazanılır da o öngörü, sonra olacak şeyin önceden görülmesi şu andaki hürriyetinle veya esaretinle anlaşılabilir. Bu gidişat nereye götürecek bellidir çünkü.
Yani tıpkı hikayelerin sıralanışı da belki böyle mi hocam? Yani mesnevide
büyük bir ihtimalle böyle. Yani bakıldığında işte bundan 4-5 ders evvel söylemiştik. Padişah Çağrı'yı hikayesi henüz daha fazla örselenmemiş. İnsanların genelinde, hastalık da olsa insanların geneli şehvetten muzdariptir. Yani %99,5-9'u. Yani dünya ile alakalı, mal mülkle alakalı, makam sevgisiyle alakalı, mana sevgisi de şehvete dönüşebilir. Yani manayı kendince seversen şehvet olur o. Manayı Allah için seversen mana olur o. manayı kendin için seversen, kendi nefsin için sever hale getirirsen, işte riya ile namaz kılmak gibi, desinler diye ilim satmak gibi. Yani kendini, manayı arz edecekken kendini satmakla meşgul olursan, bak işte al, manada kokuşu verir. Onun saklama koşulları var.
Eyvallah.
Mananın saklama koşullarına din denir. Mananın saklama koşullarına din denir. Onun TS'ye damgası da ahlaktır. Öyle diyebilirsiniz. Onun yararlı, zararlı olup olmaması meselesine de edep denir. Yani saklama koşulları çok yerinde. Mesela diyelim ki, işte bir affedersiniz, çok özür dilerim. Bir şeker alıyorsunuz mesela. Şimdi şeker üreticileri de kızacak ama şeker. Şimdi şekerin bir imalat şekli var. Onun şekere dönüşme şekli var. Şeker ak şeker mi şeker? Bunun bu şekilde muhafazası, şeker oluşuyla alakalı bir standardı vardır. Bu standartların kalite olarak en yüksekte olması bir damga icap ettiği gibi, bu da bunun şeyidir. Yani görürsünüz, ha bu şeker ama bak falanca mühür de var üzerinde. Ha dersiniz ki bu adamlar falancayı organik olarak almışlar, şeker kamışını şöyle işlemişler. Şu kadar böylesi, bu kadar böylesi. Bu da TSE'ye damgalı şeker. Ama bir de şu var. Şekeri çok yediğinde veya şekeri tükettiğinde vücuda zarar veren bir şey de olabilir. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Hani Ramazan'da falan da diyorlar ya, uzmanlar söylüyor sakınılması gereken dört beyaz. İşte un, şeker, tuz. Üçü mü oldu?
Üç oldu hocam.
Ha, bir de ona bir şey daha ekliyorlar. Beyaz diyorlar. Sonu beyaz olan bir vatandaşın ismini ekliyorlar. Ramazan'da bilhassa diyorlar. Çok dikkat edin beslenmenize. Yani hem maddi beslenmenize hem manevi beslenmenize dikkat edin. Sakınılması gereken dört beyaz diyorlar. O sonuncu beyazı biz şimdi söylemeyelim. Eyvallah. Anlayan anlasın.
Eyvallah.
Efendim gıybet ediyorsunuz. Yok, gıybet falan etmiyoruz. Neden? Alenen yapılmış terbiyesizlikleri konuşmak ve bunu yapanları tenkit etmek gıybet değildir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
İnsanların kendine göre bir namus, ahlak anlayışı var ama ilk önce öngörü olarak namus Allah'ın namusudur. Allah'ın namusunu, peygamberin namusunu, dinin namusunu istediği gibi konuşan adamlar, seçtikleri cümleler çok kibar da olsa namussuzlardır. Yani Allah namusu yoktur. Namussuzlar derken küfür olarak değil. Allah namusunu gözetmeyenler manasında. Yani kravatsız gibi. Yani oradaki namussuz, öyle söyleyeyim. Tıbbi bir tahlil yani. Anlatabiliyor muyum? Midesi bozuk dediğinde hakaret değildir ki o. Midesi bozuktur yani. Anlatabiliyor muyum? Orada teknik bir tabir olarak namussuz manasında söylenmiş söz vardır.
Evet.
Tanınması gereken. Şimdi burada da ama yararlı bir şey midir? Üzerinde TSE damgası var. Diyelim ki lollipop. Çok iyi üretilmiş. Bilmem ne, TSE damgası da var. Fakat yararlı mı? Değil. İşte o, onun bir de yararlı olması nasıl önemliyse, bunu şeye benzetebilirsiniz. Bir mana geliyor. O mana ham olarak ve imani olarak sizde düşünce olarak şey yapıyor, yansıyor. Bunu fiil olarak ortaya dökeceksiniz. İçle dışı dengede tutacaksınız. Ne lazım size? Din. Bir kere onun prosedürü din. Peki bu din, tamam yapıyorsun ama bunun hakiki ehli olarak bu dini yaşayanlar tarafından bir damga vurulmuş mu? Hani ahlakın? Namaz kılıyorsun, hani ahlakın? Bu namazın, bu sünnete tabi oluşun, sende bir marifetinin zuhur etmesi lazım. Ortaya çıktı ne? Ahlak çıktı. Peki bu ahlakın sana faydası var mı? Edep. Edep olduğunda sana da faydası var. Ahlakın cemiyete faydası vardır. Seni bazı şeylerden korur. Normal, güzel bir hayat yaşatır. Fakat senin kalbinin gıdası oldu mu? Allah'a yaklaştırdı mı? Sana faydası var mı bunun? Bizzat zatına faydası var mı? Terakki edebildin mi? Taklitte mi kaldın? Edep. Edep kalbin ahlaklanmasıdır.
Eyvallah.
Böyle bir tuhaf bir mesele oldu ama işte hangisini beğenirlerse kardeşlerimiz her türlü anlatımı kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi gizlilik bu kadar önemli midir? Evet. Altın ve gümüş gizli kala kala bu cevheri elde etmişlerdir. Şimdi efendim şöyle bir şey var Mustafa Bey. Ben sahamdan çok ayrılmaya, saham da değil aslında da, konuştuğumuz sahadan da çok farklı ilim olarak öğrenmediğimiz bir şey konuşmakta olmaz. Mesela meteoroloji okumadık. İşte maden bilimi okumadık. Ama hani yumurtayı bilmek için ile yumurtlamak da lazım değildir. Fakat şu var, madenler nasıl oluşuyor? Topraktaki madenler nasıl oluşuyor? Toprağın birbiriyle karışması, bilişmesi, suların işte oraya nüfuz etmesi, alttaki cevherin, çekirdeğin yukarıya nüfuzuyla, yukarıdaki güneşin, toprağın nüfuzu, madenlerin farklı farklı olmasına sebep oluyormuş. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, güneşin 50 kilometre ne bileyim veya 5 kilometre yerin altına ne faydası var? Olmaz olur mu? Var tabii. Şimdi biz güneşin ışığını görebiliyoruz atmosferden gelen. Bizim göremediğimiz ultraviyole ışınlar var.
Eyvallah.
Mor ötesi ışınlar var. Değil mi? Farklı farklı bir sürü, yok gamaydı da alfaydı bilinmeydi, bir sürü çekim alanları var. Biz bunların, bizim cevherimiz, yani eti et, bir eti aldığında öğlenliğin güneşe koyduğunda kebap olmuyor. Veya ne bileyim işte kumaş dokuyorsunuz, o kumaşı koydunuz güneşin altına, o güneş o kumaşı dokumuyor. Fakat koruk bir üzümü güneş tatlı hale getirebiliyor. Güneşin ışığı ona yarıyor. Aynı bunun gibi biz güneşin bazı ultraviyole ışınlarını ve gözle göremediğimiz, fark edemediğimiz birçok ışını, ondaki cevherden kaynaklanan cazibe esaslı, cazibe kuvvetine belli hastalarımız maruz kalmıyor. İçimizdeki madenler güneşten aldıklarıyla bir şeyler yapıyor. Demir yapıyor mesela. Güneş enerjisiyle E vitamini alabiliyoruz. Doktorum şöyle demişti bana. Bir insan galonlarca hap yutsa, yani günde 50-60 tane demir hapı alsa veya ne bileyim her gün sabah akşam alsa, 3 ay böyle demir hapı içse, gündüz 11 ila 12 arası veya 10.30 ile 11 arası elini şöyle güneşe uzattığında, şöyle 5-10 dakika güneşin o insana yaptığı tesire denk değil dedi. Yani vücutta yüklediği bir şey var. Gözde görmüyorsun bunu. Aa, çok güneş aldım. Acayip gaz yaptı demiyorsun mesela. O senin mideni etkilemiyor fakat bünyeni etkiliyor. Uzatmayayım sözü.
Estağfurullah.
Çünkü böyle uzatınca mesnevi tahkiken yakinen bilinen kişiler sıkılıyorlar. Ama şunu unutmasınlar ki biz şu anda bu kameralar marifetiyle, bu kanaldaki konuşmayla kimlere nasıl hitap ettiğimizi bilemiyoruz. O yüzden herkese hitap edebilecek şekilde konuşmak mecburiyetindeyiz. Toprağın altına da güneşin gözle göremediğimiz ışınları zuhur ediyor ve nüfuz ediyor. Biz bunu göremiyoruz kendimizde ama toprağın altına ne kadar gidiyor? Ya işte dünya, yani şey olarak düşün, kabaca anlatacağım böyle. Hani buradan geliyor güneş, dünyayı deliyor, teki taraftan ışığı çıkıyor diye kabul et. Nüfuz ediyor. Işığı geçmiyor belki karşı tarafa. Sen de gece gündüz oluyor ama onun içinde saklı olan bazı ışınlar toprağa nüfuz ediyor. Ve cevherine göre altın oluyor, gümüş oluyor. Peki bu altın, bu damar toprağın 300 metre üstünde olsaydı, 5 kilometre üstünde olsaydı altın olabiliyor mu? Olmuyor. Daha altında olduğunda kömür oluyor. Daha altına indiğinde elmas oluyor. Katmanına göre o güneş ışınları o topraktaki cevherle birleştiğinde maden değişiyor. Hazreti Pir de buyuruyor ki sende de daha bilemediğin nice şeyler vardır. Sen onların katmanını değiştirirsen vücut ikliminde sende cevhere dönüşecek şey değersiz, kıymetsiz olur diyor.
Allah.
Yani sözü buraya getireceğim. Güneş nerede kaldı? Hakikat güneşi. Senin de hakikat güneşi sana yansıdığında sen hak iddiasında bulunursun. Hakkan ve hakikaten, lütfen dikkatli dinlesin kıymetli seyircilerimiz. Hakkan, hakikaten bildiğin, hakça bir şeyi içinde hakka uygun şekilde saklarsa, onu o tabakada tutarsa Allah onu kıymetlendirir. Piyasa malı yapmaz. Piyasada altın çoktur. Fakat altının kıymetlenmesi piyasada olduğu için değildir. toprağın altında saklı kaldığı içindir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bir şeyin kıymeti nedretindendir. Eskilerin sözü. Bunları zapt etsinler. Birkaç kere daha söyledim. Ama unutmuşlardır. Bir şeyin kıymeti, bir metaın kıymeti nedretindendir. Nedret, nadir manasına Eyvallah. Geliyor. Bir şey ne kadar nadir olursa o kadar kıymetli olur. Yani herkes toprağı eşelediğinde buradan da çıktı altın, sen de kaz bakayım çıkacak mı dese, herkesin elinde bir külçe altın olsa herhalde bugün altının ons fiyatını konuşur olmazdık. Zor çıkar. Bir itibar ettirmiştir Hazreti Allah insanlara. Bir itibar vermiştir. O itibar umum haline almıştır. Hususi bir itibar değil. Yani sadece diyelim ki İstanbulluların ehemmiyet verdikleri bir maden değil altın. Bütün insanlık peşinden koşmuştur.
Yüzlerce yıldır hem de.
Evet, hatta bunu şeyde de söylemiştik. Madenlerden ilk tevhid, kendi madeni lisanıyla ilk tevhid esmasına mazhar olan altınmış.
Eyvallah.
O sebepten tevhid bütün insanlığı kapsadığından ve kıymetli olduğundan dolayı Allah o altını kıymetli yapmış derler. Yani bir hikayedir, değildir.
Hocam, az evvelki örnekten yani güneşin ışınlarının o topraktaki cevherle buluşması ve hangi katmanda bulunmasıyla alakalı örnekte daha evvel programda şöyle bir cümle geçmişti. Sen bulunman gereken yerde bulun. Hani sana ulaşacak olan hayır, sana ulaşacak olan güzelliğin sana ulaşması için senin durman gereken bir nokta var ve orada dur ki ona mazhar olabilesin.
Aynen öyle. Yani o bir terbiye şeklidir. Bakın bu sır saklamak meselesini, yani anlatsam ben bunu 10 program konuşurum biliyor musunuz? Hani bu şey değil.
Buyurun.
Ağzı laf yapıyor da konuşuyor meselesi değil. Bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bakın burada anlatayım ama öyle söyleyeyim.
Buyurun.
İnşallah bizim artık böyle müptela olmuş, böyle güzel bizi dinleyen şeyler vardır, kardeşlerimiz vardır, zevk alıyorlardır. Şimdi bakın çok güzel bir mevzu size arz edeceğim. Şimdi burada zaten bir kere terbiyeden bahsediyor. Yani altın ve gümüş nasıl olurlardı? Onlar saklı kalmadıktan sonra nasıl bu kıymeti elde ederlerdi? Belli bir tabakada, belli bir yer kabuğun içerisindeki katmanda orada dura dura ne yaptılar? O terbiyeyi kazandılar. O gizlilik onları terbiye etti. İnsan sabırla acılıkları tatlıya dönüşür. Bunu biliriz. Koyalım, girmeyeceğim, korkmasın arkadaşlar. Sabır hakkında konuştuk daha evvel. Bunu kenara koyalım. Mustafa Bey, günde 5 vakit namaz kıldığınızı düşünün. 5 vakit namazı durduğunuzda kendi sırrınızı, kendi içinizdeki sırrı, cevherinizle, öz cevherinizi bulmak için sükût eder. Olmanız gereken katmanda, belli bir vakitte, belli bir yöne yönelerek oradan o ışınları alırsınız. Cevher olursunuz. Kalplıktan kalpliğe çıkarsınız. Kalp olmaktan kalp olursunuz. O sizin 5 vakit namazda 10 dakika 15 dakika sükunetle ve fakat kendi isteklerinizi, kendi düşüncelerinizi sırlamanız, içinizdeki sırla dışarıdan gelen, size yansıyan bu alemdeki hak tecellisini birleştirerek belli bir katmanda, belli bir frekansla, belli bir şekilde yönelmeniz sizi ne yapar? Cevherinizi değiştirir. Sizi, madeninizi bakırsa altın yapar. Bay ise sultan olur diyor Sultan Veled. Yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur. Hemen hemen bütün Mevlevi ayinlerinde 3. selamda okunan Sultan Veled Hazretlerinin sözüdür. Her ki bugün velede inanu ben yüz süre, yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur. Tilk ise arslan olur. Oradaki her ki bugün velede inanu ben yüz süre dediğinde orada sadece Sultan Veled'e gelip de yüz sürenler abad olur demek istemiyor. Kim manevi veledi kalbisine, Allah'ın ona bahşettiği sırrına sahip olursa, dinliyor mu acaba Mevlevi kardeşlerimiz? Mevleviler mi var? Tabii canım, Mevlevi'yi seven, Hazreti Mevlana'yı seven insanlar Mevlevi deniyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. çevreyle biraz ilgilenenlere çevreci denildiğinde kimse "Oy, çevreci diye bir grup yaptın" diyorlar mı? Biz de Mevlana'yı sevenlere Mevlevi desek ne çıkar yani? Adam iki tane ağaç dikti diye çevreci oluyorsa, yani Mevlevi denilmesine de mahsur yok. Hakiki çevreci mi, değil mi? Onu ehli araştırır. Hakiki Mevlevi mi, değil mi? Onu da ehli araştırır ve ehli bilir herhalde diye düşünüyorum acizane. İşte orada kendi sırrı. Her ki bugün velede inanu ben yüzsüre. İnanu ben yüzsüre. Gerçek benliğine inanarak, hiç katıksız olarak secdeye kapanırsa, namaz kılarsa diyor. Yani bir adam hem Hazreti Mevlana'yı sever, yolundan gider de hem namaz kılmazsa olur mu? Bu şeye benzer işte, kadın kız beraber döndüren heriflerin yaptığı işlere benzer. Yani onlara Mevlevi denir mi? Hokkabaz denir en fazla. Odur yani neticede. Mevlevi kisvesi altında kendi nefsi emmaresini tatmin eden habis ruhlardır, hastalıklı ruhlardır. Allah inşallah hem onlara şifa ihsan eylesin, hem de bulaşıcı hastalıklarından ümmeti Muhammed'i de korusun inşallah.
Amin hocam.
Ondan sonra burada o cevherin işlenmesi, işte sırrı kalbinde, veledi kalbindir, o senin sırrındır. Allah dersin, belli bir saatte, belli bir vakitte kıbleye yüzünü tutarsın.
Eyvallah.
Kıbleye yüzünü tutman, sendeki cevheri değişir. Allah orada mı? Allah'ın fesemme veçullah olduğunu bilmen için günde en az 5 vakit yönünü kıbleye çevirmen lazım ki boş laf olarak Allah her yerdedir diye iddia etmeyesin. Allah'ın veçinin her yerde olduğunu görmek, en önce bu yüzü kıbleye çevirmekte olur. Başkasına bakarak hak bulunmaz.
Eyvallah.
Hakkın istediği gibi yönünü çevirerek hakkı her yerde görür hale gelirsin.
Hocam bir soluklandıralım sizi. Peki. Bu az evvelki beyitle alakalı birkaç sualim daha olacak müsaadenizle, ama önümüzdeki bölümde. Kıymetli izleyicilerimiz, meslevi.tvnet.tv.tr mail adresimiz. Bunu da hatırlatıp hemen bir araya gidelim.
Cariye hastaydı. Ruhundan habersiz, ateşlerde yanmaktaydı. Ehil hekim geldi. Hastayı tam da nabzından yakalayıverdi. Artık hekim, hastanın sırdaşıydı. Hasta pek çok gizli sırlar söyledi. Pir, onun her derdi neymiş belledi. Hekim, hasta cariyenin tavrından bu sırrı anlamış ve böylece hastalığın aslını ve sebebini bulmuş oldu. Hekim öyle bir sırdaş olmuştu ki hastaya, cariye sinesinde olan gizliyi açıverdi. Nerededir bilsek ki o semt söyledi. Köprünün üst başta Gatfer'dir dedi. Hekim bulduğu ipucunu takip etmek üzere kuyumcunun mahallesi hangi yoldadır diye sordu. Bunun üzerine cariye, köprü başında Gatver mahallesinde dedi. İş bambaşkaydı. Sinede saklı yara açığa çıkmıştı. Hastasın sen. Ben bu dertten anladım. İşte himmet, işte çarem ilk adım. Anladım seni diyordu hekim hastasına. Himmet diyordu, çare diyordu, ilk adım diyordu. Ah derdimin dermanı. Hadi söyleyiver çaremi. Say ki ben o cariyeyim, asıl hasta benim. İşte anahtarı senin elinde olan sinemi açtım sana. Bir çareyim. Himmetine ve çarene kavuşmak için söyle. İlk adımı nereden, ve nereye atmalıyım? Mutlu ol. Candan güven artık bana. Çıktı yağmurdan çimenler meydana. Hekim diyordu ki, sevinebilirsin artık. Düşünmekten vazgeç. Emin ol ki muradına erişeceksin. Sen şu anda hiç ot bitmemiş, yeşermemiş toprak gibisin ama üzülme. Ben sana yağmurun çemene rahmet oluşu gibi güzel bir tedavi uygulayacağım. Adeta yeniden hayat bulacaksın. Sevinmek, murada erişmek, hayat bulmak. Ey hekim, sen olmadan bunlar nasıl olacak? Ey hekim, ben cariyeyim. Hasta olan işte benim. Şimdi bana himmetten, çareden, sevinmekten, murada erişmekten ve sonunda hayat bulmaktan bahsediyorsun. Ve diyorsun ki, bitti say derdi. Artık gam yeme. Ben babandan müşfikim. Gam bekleme.
Efendim, az evvel izlediğiniz gibi şimdiye kadar programımızda konuşulan bölümleri, beyitleri az evvelki veteremizde şöyle tekrar hatırlamış olduk. O hatırlamalarımızla beraber inşallah kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Ama hocam müsaadenizle az evvelki bölümde söyleyememiştim ben Deniz. Hani sırf şurada, huzurunuzda, bu huzurda, bu programın bu konuların içerisinde bulunuyor olmakla bile ben Deniz etrafımdaki olup bitenleri gözlemlerken ya Padişah Cariye diye bir kıssa vardı. O kıssanın üzerinden düşünsem ne çıkar deyince ben dahi bulabildim hocam bir şeyler. Yani bu şöyle olsa böyle anlaşılabilir mi acaba? Bunu şunun yerine koysam mı acaba dediğimde en azından olayın o gelip geçen gerginliği üzerimden bir miktar kalktı gibi geldi.
Ben bir gerginliği de kaldırmış olayım. Geçenlerde televizyonda birisini seyrediyorum. Hocaydı galiba. Ben çünkü tamamını seyredemedim. Bir 5 dakikalık falan bölümünü seyrettim. Öyle imkanım olmadı. Seyretmeye takatım olmadı. Bir şey anlatıyordu, övüyordu. Yani övmek istiyordu bir şeyleri. Fakat şöyle övüyordu. Bendeniz kıymetli seyircilerimize, efendim, onları irfanla terk ediyorum. Söz şöyle başladı. Dedi ki, hakikaten dedi, ülkemizde de yetişen çok insan var. Yani çok demeyelim aslında dedi. Az ama yine de var. Hatta ben bile bazılarından etkilendim dedi. Yani o kadar yetişmiş insan var ki hatta ben bile, aynen tabir böyle, ben bile çok etkilendim dedi. Yani beni bile etkileyen insanları, gençleri, yetişenleri gördüm diyerek böylece bir övgüde, metüsenada bulundu. Belki bu sözün cümle olarak bakıldığında bir metüsena, başkasını metheder gibi konuşma şeklindeki kendini övme tarzından biraz daha farklı olarak siz şey yapmış oldunuz. Yani işte öyle değil aslında, bu iş böyle ifade edilmeli tarzında güzel bir örnek gösterdiniz. Şimdi şu var. İnsan senle benim toplamına denilen bir şey zaten. İnsan tek olmayan bir şey. İnsan birbirini tamamlayan, aynı zamanda hakla halkı kendisinde bir şekilde bütünleştiren, bütünleştirebilme kabiliyetine sahip olan, yani tevhid. Tevhid kabiliyetinde olan varlık. Dolayısıyla ivazsız garazsız, yani hakikaten öğrenmek istiyorsanız ve hakça öğrenmek istiyorsanız, çıkacak netice sizin lehinize gibi de olabilir, aleyhinize de olabilir. Hani bir söz var ya, şeriatın kestiği parmak acımaz diye. O ne demektir? Yani bal gibi de acır. Ama bir insan, evet hakikaten ben bunu hak ettim tarzında o öz eleştiriyi yapabildiğindeki onun kazandığı hürriyet ve sükunet, hakikatin teskin edici özelliği, o derinlemesine içinden kaynak gürül gürül akarken ses çıkartmayışı, denizin sükuneti gibi oluşu, bunlara baktığınızda Eğer siz mesneviye hak namına müracaat eder, tefsir, hadisi şerif ve insan ahlakı olarak baktığınızda anlarsınız. Niye anlayamıyorsunuz ki? Bunu yazan insanlar bizim gibi insanlara hitap etmek için yazmışlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla mesnevinin başında, mesnevi derslerinin başında söylenen sözü, işte yine yeri geldi, söylüyoruz. Ben olamam deme, ben bu işe giremem veya bu sözler benim için değildir deme. Çünkü kerimlerle alışveriş kolaydır. Kerimlerle ticaret yapıyorsun sen. Onlar kazandırmak için hareket ederler. Sözünü de hatırlarsak,
eyvallah.
Mesnevi maneviliğin insana kazandırdığı çok şey var. Bir hayat dersidir bu. Bir üniversitedir, yüksek lisanstır. Ama o kadar güzeldir ki, aynı bir çocuğu, ilkokul mektebindeki bir çocuğu, ileride göreceği derslere hazırlayan, anaokulundaki bilinçli bir öğretmenin, o çocuğu üniversite sıralarına göre hazırlaması, nasıl onu o şekildeyken öngörmesi varsa, ve müsaade edin de, insan yetiştiren, mesleği işi insan yetiştirmek olan bir koskoca pir de, bu öngörüyü rahatlıkla yapabilsin.
Eyvallah. Efendim? Eyvallah. Evet.
Hatta buna öngörü derken en önce görülmesi gereken şeyler dersek bu öngörünün kıymeti daha da artıyor. Yani bir şeyi önceden görmek değil, en önce görülmesi gereken şeyi fark edebilmek insanı insan yapıyor. Yani insanın ileride ne olacağını bilmesini, ne olacağını bilmesi insan yapmıyor. Şu anda en önce görmesi gereken şeyi görmesi onu insan yapıyor.
Eyvallah.
Bunu da unutmayalım. Yani eyvallah. Bu öngörüyü biz biraz değiştirelim.
Eyvallah.
Yani öngörü en önce görülmesi gereken şey olarak düşünelim. Evet.
Eyvallah hocam.
Çünkü bugünün esiri yarının hürü olamaz. Bugün o hürriyet kazanılır da o öngörü sonra olacak şeyin önceden görülmesi şu andaki hürriyetinle veya esaretinle anlaşılabilir. Bu gidişat nereye götürecek bellidir çünkü.
Yani tıpkı hikayelerin sıralanışı da belki böyle mi hocam? Yani mesnevide...
Büyük bir ihtimalle böyle. Yani bakıldığında işte bundan 4-5 ders evvel söylemiştik. Padişah Çağrı'yı hikayesi henüz daha fazla örselenmemiş. İnsanların genelinde hastalık da olsa insanların geneli şehvetten muzdariptir. Yani %99,5-9'u. Yani dünya ile alakalı, mal mülkle alakalı, makam sevgisiyle alakalı, mana sevgisi de şehvete dönüşebilir. Yani manayı kendince seversen şehvet olur o. Manayı Allah için seversen mana olur o. Manayı kendin için seversen, kendi nefsin için sever hale getirirsen, işte riya ile namaz kılmak gibi, desinler diye ilim satmak gibi. Yani kendini manayı arz edecekken kendini satmakla meşgul olursan bak işte al manada kokuşu verir. Onun saklama koşulları var.
Eyvallah.
Mananın saklama koşullarına din denir. Mananın saklama koşullarına din denir. Onun TS'ye damgası da ahlaktır. Öyle diyebilirsiniz. Onun yararlı, zararlı olup olmaması meselesine de edep denir. Yani saklama koşulları çok yerinde. Mesela diyelim ki, işte bir, affedersiniz, çok özür dilerim. Bir şeker alıyorsunuz mesela. Şimdi şeker üreticileri de kızacak ama şeker. Şimdi şekerin bir imalat şekli var. Onun şekere dönüşme şekli var. Şeker, ak şeker mi şeker? Bunun bu şekilde muhafazası, şeker oluşuyla alakalı bir standardı vardır. Bu standartların kalite olarak en yüksekte olması bir damga icap ettiği gibi. Bu da bunun şeyidir. Yani görürsünüz, ha bu şeker ama bak falanca mühür de var üzerinde. Ha dersiniz ki bu adamlar falancayı organik olarak almışlar, şeker kamışını şöyle işlemişler. Şu kadar böylesi, bu kadar böylesi. Bu da TSE'ye damgalı şeker. Ama bir de şu var. Şekeri çok yediğinde veya şekeri tükettiğinde vücuda zarar veren bir şey de olabilir. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Hani Ramazan'da falan da diyorlar ya, uzmanlar söylüyor sakınılması gereken 4 beyaz. İşte un, şeker, tuz. 3'ü mü oldu?
3 oldu hocam.
Ha, bir de ona bir şey daha ekliyorlar. Beyaz diyorlar. Sonu beyaz olan. bir vatandaşın ismini ekliyorlar. Ramazan'da bilhassa diyorlar. Çok dikkat edin beslenmenize. Yani hem maddi beslenmenize hem manevi beslenmenize dikkat edin. Sakınılması gereken dört beyaz diyorlar. O sonuncu beyazı biz şimdi söylemeyelim. Eyvallah. Anlayan anlasın.
Eyvallah.
Efendim gıybet ediyorsunuz. Yok gıybet falan etmiyoruz. Neden? Alenen yapılmış terbiyesizlikleri konuşmak ve bunu yapanları tenkit etmek gıybet değildir. Arz edebiliyor muyum? İnsanların kendine göre bir namus, ahlak anlayışı var ama ilk önce öngörü olarak namus Allah'ın namusudur. Allah'ın namusunu, peygamberin namusunu, dinin namusunu istediği gibi konuşan adamlar seçtikleri cümleler çok kibar da olsa namussuzlardır. Yani Allah namusu yoktur. Namussuzlar derken küfür olarak değil. Allah namusunu gözetmeyenler manasında. Yani kravatsız gibi. Yani oradaki namussuz öyle söyleyeyim. Tıbbi bir tahlil yani. Anlatabiliyor muyum? Midesi bozuk dediğinde hakaret değildir ki o. Midesi bozuktur yani. Anlatabiliyor muyum? Orada teknik bir tabir olarak namussuz manasında söylenmiş söz vardır.
Evet.
Tanınması gereken. Şimdi burada da ama yararlı bir şey midir? Üzerinde TS damgası var. Diyelim ki lollipop. Çok iyi üretilmiş. Bilmem ne TS damgası da var. Fakat yararlı mı? Değil. İşte o onun bir de yararlı olması nasıl önemliyse bunu şeye benzetebilirsiniz. Bir mana geliyor. O mana ham olarak ve imani olarak sizde düşünce olarak şey yapıyor, yansıyor. Bunu fiil olarak ortaya dökeceksiniz. İçle dışı dengede tutacaksınız. Ne lazım size? Din. Bir kere onun prosedürü din. Peki bu din tamam yapıyorsun ama bunun hakiki ehli olarak bu dini yaşayanlar tarafından bir damga vurulmuş mu? Hani ahlakın? Namaz kılıyorsun. Hani ahlakın? Bu namazın, bu sünnete tabi oluşun sende bir marifetinin zuhur etmesi lazım. Ortaya çıktı ne? Ahlak çıktı. Peki bu ahlakın sana faydası var mı? Edep. Edep olduğunda sana da faydası var. Ahlakın cemiyete faydası vardır. Seni bazı şeylerden korur. Normal güzel bir hayat yaşatır. Fakat senin kalbinin gıdası oldu mu? Allah'a yaklaştırdı mı? Sana faydası var mı bunun? Bizzat zatına faydası var mı? Terakki edebildin mi? Taklitte mi kaldın? Edep. Edep kalbin ahlaklanmasıdır.
Eyvallah.
Böyle bir tuhaf bir mesele oldu ama işte hangisini beğenirlerse kardeşlerimiz her türlü anlatımı kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi gizlilik bu kadar önemli midir? Evet. Altın ve gümüş gizli kala kala bu cevheri elde etmişlerdir. Şimdi efendim şöyle bir şey var Mustafa Bey. Ben sahamdan çok ayrılmaya, saham da değil aslında da konuştuğumuz sahadan da çok farklı ilim olarak öğrenmediğimiz bir şey konuşmakta olmaz. Mesela meteoroloji okumadık. İşte maden bilimi okumadık. Ama hani yumurtayı bilmek için ile yumurtlamak da lazım değildir. Fakat şu var, madenler nasıl oluşuyor? Topraktaki madenler nasıl oluşuyor? Toprağın birbiriyle karışması, birleşmesi, suların işte oraya nüfuz etmesi, alttaki cevherin, çekirdeğin yukarıya nüfuzuyla, yukarıdaki güneşin, toprağın nüfuzu, madenlerin farklı farklı olmasına sebep oluyormuş. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, güneşin 50 kilometre ne bileyim veya 5 kilometre yerin altına ne faydası var? Olmaz olur mu? Var tabii. Şimdi biz güneşin ışığını görebiliyoruz atmosferden gelen. Bizim göremediğimiz ultraviyole ışınlar var.
Eyvallah.
Mor ötesi ışınlar var. Değil mi? Farklı farklı bir sürü yok gamaydı, alfaydı, bilinmeydi bir sürü çekim alanları var. Biz bunların bizim cevherimiz yani eti et bir eti aldığında öğlenliğin güneşe koyduğunda kebap olmuyor. Veya ne bileyim işte kumaş dokuyorsunuz. O kumaşı koydunuz güneşin altına. O güneş o kumaşı dokumuyor. Fakat koruk bir üzümü güneş tatlı hale getirebiliyor. Güneşin ışığı ona yarıyor. Aynı bunun gibi biz güneşin bazı ultraviyole ışınlarını ve gözle göremediğimiz, fark edemediğimiz birçok ışını ondaki cevherden kaynaklanan cazibe esaslı, cazibe kuvvetine belli hastalarımız maruz kalmıyor. İçimizdeki madenler güneşten aldıklarıyla bir şeyler yapıyor. Demir yapıyor mesela. Güneş enerjisiyle E vitamini alabiliyoruz. Doktorum şöyle demişti bana. Bir insan galonlarca hap yutsa, yani günde 50-60 tane demir hapı alsa veya ne bileyim her gün sabah akşam alsa, 3 ay böyle demir hapı içse, gündüz 11 ila 12 arası veya 10.30 ile 11 arası elini şöyle güneşe uzattığında, şöyle 5-10 dakika güneşin o insana yaptığı tesire denk değil dedi. Yani acayip. Vücutta yüklediği bir şey var. Gözle evet. Görmüyorsun bunu. Aa, çok güneş aldım. Acayip gaz yaptı demiyorsun mesela. O senin mideni etkilemiyor fakat bünyeni etkiliyor. Uzatmayayım sözü.
Estağfurullah.
Çünkü böyle uzatınca mesnevi tahkiken yakinen bilinen kişiler sıkılıyorlar. Ama şunu unutmasınlar ki biz şu anda bu kameralar marifetiyle, bu kanaldaki konuşmayla kimlere nasıl hitap ettiğimizi bilemiyoruz. O yüzden herkese hitap edebilecek şekilde konuşmak mecburiyetindeyiz. Toprağın altına da güneşin gözle göremediğimiz ışınları zuhur ediyor ve nüfuz ediyor. Biz bunu göremiyoruz kendimizde ama toprağın altına ne kadar gidiyor? Ya işte dünya, yani şey olarak düşün, kabaca anlatacağım böyle. Hani buradan geliyor güneş, dünyayı deliyor, teki taraftan ışığı çıkıyor diye kabul et. Nüfuz ediyor. Işığı geçmiyor belki karşı tarafa. Sen de gece gündüz oluyor ama onun içinde saklı olan bazı ışınlar toprağa nüfuz ediyor. Ve gevherine göre altın oluyor, gümüş oluyor. Peki bu altın, bu damar toprağın 300 metre üstünde olsaydı, 5 kilometre üstünde olsaydı altın olabiliyor mu? Olmuyor. Daha altında olduğunda kömür oluyor. Daha altına indiğinde elmas oluyor. Katmanına göre o güneş ışınları o topraktaki cevherle birleştiğinde maden değişiyor. Hazreti Pir de buyuruyor ki sende de daha bilemediğin nice şeyler vardır. Sen onların katmanını değiştirirsen vücut ikliminde sende cevhere dönüşecek şey değersiz, kıymetsiz olur diyor.
Allah.
Yani sözü buraya getireceğim. Güneş nerede kaldı? Hakikat güneşi. Senin de hakikat güneşi sana yansıdığında sen hak iddiasında bulunursun. Hakkan ve hakikaten, lütfen dikkatli dinlesin kıymetli seyircilerimiz. Hakkan, hakikaten bildiğin, hakça bir şeyi içinde hakka uygun şekilde saklarsa, onu o tabakada tutarsa Allah onu kıymetlendirir. Piyasa malı yapmaz. Piyasada altın çoktur. Fakat altının kıymetlenmesi piyasada olduğu için değildir. Toprağın altında saklı kaldığı içindir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Bir şeyin kıymeti nedretindendir. Eskilerin sözü. Bunları zapt etsinler. Birkaç kere daha söyledim. Ama unutmuşlardır. Bir şeyin kıymeti, bir metaın kıymeti nedretindendir. Nedret, nadir manasına Eyvallah. Geliyor. Bir şey ne kadar nadir olursa o kadar kıymetli olur. Yani herkes toprağı eşelediğinde buradan da çıktı altın, sen de kaz bakayım çıkacak mı dese, herkesin elinde bir külçe altın olsa herhalde bugün altının ons fiyatını konuşur olmazdık. Zor çıkar. Bir itibar ettirmiştir Hazreti Allah insanlara. Bir itibar vermiştir. O itibar umum haline almıştır. Hususi bir itibar değil. Yani sadece diyelim ki İstanbulluların ehemmiyet verdikleri bir maden değil altın. Bütün insanlık peşinden koşmuştur.
Yüzlerce yıldır hem de.
Evet, hatta bunu şeyde de söylemiştik. Madenlerden ilk tevhid, kendi madeni lisanıyla ilk tevhid esmasına mazhar olan altınmış.
Eyvallah.
O sebepten tevhid bütün insanlığı kapsadığından ve kıymetli olduğundan dolayı Allah o altını kıymetli yapmış derler. Yani bir hikayedir, değildir. Bilmiş olun.
Az evvelki örnekten, yani güneşin ışınlarının o topraktaki cevherle buluşması ve hangi katmanda bulunmasıyla alakalı örnekte, daha evvel programda şöyle bir cümle geçmişti. Sen bulunman gereken yerde bulun. Hani sana ulaşacak olan hayır, sana ulaşacak olan güzelliğin sana ulaşması için senin durman gereken bir nokta var ve orada dur ki ona evet. mazhar olabilesin.
Aynen öyle. Yani o bir terbiye şeklidir. Bakın evet. bu sır saklamak meselesini Yani anlatsam ben bunu 10 program konuşurum biliyor musunuz? Hani bu şey değil.
Buyurun.
Ağzı laf yapıyor da konuşuyor meselesi değil. Bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bakın burada anlatayım ama öyle söyleyeyim.
Buyurun.
İnşallah bizim artık böyle müptela olmuş, böyle güzel bizi dinleyen şeyler vardır. Kardeşlerimiz vardır. Zevk alıyorlardır. Şimdi bakın çok güzel bir mevzu size arz edeceğim. Şimdi burada zaten bir kere terbiyeden bahsediyor. Yani altın ve gümüş nasıl olurlardı? Onlar saklı kalmadıktan sonra nasıl bu kıymeti elde ederlerdi? Belli bir tabakada, belli bir yer kabuğun içerisindeki katmanda orada dura dura ne yaptılar? O terbiyeyi kazandılar. O gizlilik onları terbiye etti. İnsan sabırla acılıkları tatlıya dönüşür. Bunu biliriz. Koyalım, girmeyeceğim, korkmasın arkadaşlar. Sabır hakkında konuştuk daha evvel. Bunu kenara koyalım. Mustafa Bey günde 5 vakit namaz kıldığınızı düşünün. 5 vakit namazı durduğunuzda kendi sırrınızı, kendi içinizdeki sırrı, cevherinizle, öz cevherinizi bulmak için sükût eder. Olmanız gereken katmanda, belli bir vakitte, belli bir yöne yönelerek oradan o ışınları alırsınız. Cevher olursunuz. Kalplıktan kalpliğe çıkarsınız. Kalp olmaktan kalp olursunuz. O sizin 5 vakit namazda 10 dakika 15 dakika sükunetle ve fakat kendi isteklerinizi, kendi düşüncelerinizi sırlamanız, içinizdeki sırla dışarıdan gelen, size yansıyan bu alemdeki hak tecellisini birleştirerek belli bir katmanda, belli bir frekansla, belli bir şekilde yönelmeniz sizi ne yapar? Cevherinizi değiştirir. Sizi, madeninizi bakırsa altın yapar. Bay ise sultan olur diyor Sultan Melet. Yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur. Hemen hemen bütün Mevlevi ayinlerinde 3. selamda okunan Sultan Melet Hazretlerinin sözüdür. Her ki bugün velede inanu ben yüz süre, yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur. Tilk ise arslan olur. Oradaki her ki bugün velede inanu ben yüz süre dediğinde orada sadece Sultan Veled'e gelip de yüz sürenler abad olur demek istemiyor. Kim manevi veledi kalbisine, Allah'ın ona bahşettiği sırrına sahip olursa, dinliyor mu acaba Mevlevi kardeşlerimiz? Mevleviler mi var? Tabii canım, Mevlevi'yi seven, Hazreti Mevlana'yı seven insanlar Mevlevi deniyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çevreyle biraz ilgilenenlere çevreci denildiğinde kimse, ooo çevreci diye bir grup yaptın diyorlar mı? Biz de Mevlana'yı sevenlere Mevlevi desek ne çıkar yani? Adam iki tane ağaç dikti diye çevreci oluyorsa, yani Mevlevi denilmesine mahsur yok. Hakiki çevreci mi? Değil mi? Onu ehli araştırır. Hakiki Mevlevi mi değil mi? Onu da ehli araştırır. Ve ehli bilir. Herhalde diye düşünüyorum acizane. İşte orada kendi sırrı. Her ki bugün velede inanu ben yüz süre. İnanu ben yüz süre. Gerçek benliğine inanarak, hiç katıksız olarak secdeye kapanırsa, namaz kılarsa diyor. Yani bir adam hem Hazreti Mevlana'yı sever, yolundan gider de hem namaz kılmazsa olur mu? Bu şeye benzer işte, kadın kız beraber döndüren heriflerin yaptığı işlere benzer. Yani onlara Mevlevi denir mi? Hokkabaz denir en fazla. Odur yani neticede. Mevlevi kisvesi altında kendi nefsi emmaresini tatmin eden habis ruhlardır, hastalıklı ruhlardır. Allah inşallah hem onlara şifa ihsan eylesin, hem de bulaşıcı hastalıklarından ümmeti Muhammed'i de korusun inşallah.
Amin hocam.
Ondan sonra burada o cevherin işlenmesi, işte sırrı kalbinde, veledi kalbindir, o senin sırrındır. Allah dersin, belli bir saatte, belli bir vakitte kıbleye yüzünü tutarsın.
Eyvallah.
Kıbleye yüzünü tutman sendeki cevheri değişir. Allah orada mı? Allah'ın fesemme veçullah olduğunu bilmen için günde en az 5 vakit yönünü kıbleye çevirmen lazım ki boş laf olarak Allah her yerdedir diye iddia etmeyesin. Allah'ın veçinin her yerde olduğunu görmek, en önce bu yüzü kıbleye çevirmekte olur. Başkasına bakarak hak bulunmaz.
Eyvallah.
Hakkın istediği gibi yönünü çevirerek hakkı her yerde görür hale gelirsin.
Hocam bir soluklandıralım sizi. Peki. Bu az evvelki beyitle alakalı birkaç sualim daha olacak müsaadenizle, ama önümüzdeki bölümde. Kıymetli izleyicilerimiz, meslevi.tvnet.tv.tr mail adresimiz. Bunu da hatırlatıp hemen bir araya gidelim.